Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin 2018 Haziran sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Ve ilk olarak da değerli dinleyenlerimiz muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Her Medeniyet Kendi İnsan Tipini Yetiştirir 4 başlıklı yazısını sunacağız. Mukadderata iman, tevekkül ve teslimiyet. İman esaslarından biri olan kader ve kazaya iman hususu, Osmanlılar için ayrı bir manevi takviye sadedindedir. Zira kader ve kazaya iman sayesinde onlar ne kazandıkları zaferlerle nefsani bir tefahür içinde gevşemiş, ne de bazen kaybettikleri harplerle kendilerini helak edercesine üzülüp yılgınlığa düşmüşlerdir. Bilakis onlar mukadderata iman bereketiyle her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilerek hadiseler karşısında Rablerine tevekkül ve teslimiyet içinde olmuşlardır. Zaferler karşısında onu nasip eden Allah'a hamd eylemiş, mağlubiyetler karşısında da sükunetle sabır ve sebata sarılarak hatayı kendilerine izafe etmişlerdir. Onlar için gazilik de, şehitlik de aziz olduğundan her iki izzete de talip bir halde istikrarlı bir hayat yaşamışlardır. Böylece Osmanlılar asıl mağlubiyet olan bir takım nefsaniyet girdaplarına yenik düşmemişler, şecaat ve cesaretlerini en ümitsiz zamanlarda dahi yitirmemişlerdir. Bu teslimiyet hali de onların büyük ve muazzam zaferlere nailiyetine vesile olmuştur. Tetkikleriyle bu hakikatleri müşahede eden Garp mütefekkirlerinden Tavernier, Türkler kaza ve kaderin değişmeyeceğine ve mukadderattan kurtulmanın imkanı olmadığına iman ettikleri için ölüme karşı sükunet ve metanet gösterirler, der. Dimitrios Kantemir'de, Türkler mukadderata tam bir iman hissiyle dolu oldukları için İnsanın elmas kadar sağlam ve aşınmaz olsa bile kaderin hükmünden kurtulamayacağına inanırlar. İçlerinde hiçbir fert yoktur ki her kulun ecelinin alnında yazılı bulunduğuna ve insan gözüyle okunamayacak olan bu manevi yazının da Allah'ın takdiriyle yazılmış olduğuna iman etmesin, der. Castellans'a ilahi takdire rıza göstermek Osmanlı'nın zihninde kökleşmiştir. Bu akide onlarda şecaat yerine geçer. Sebat ve metanetlerini artırır. Ölümü bile tevekkülle göze almalarına sebep olur. İşte bundan dolayı göze görülecek kadar muhakkak olan tehlikeler bile onları yıldırmaz. Nice ateşlerin içine ve düşman süngülerinin üstüne atılıp bütün vücutları delik deşik olduktan sonra bile eğer henüz ecelleri geldiğine kani değillerse hayatlarından ümit kesmezler demektedir. İşte bunlar ilahi takdire iman ve teslimiyetin neticesidir. Cihan şumul bir şefkat ve merhamet. Osmanlı'da şefkat ve merhamet hayvanlar ve bitkilere kadar uzanmıştır. Hayvanları ve bitkileri himayede bütün Osmanlılar adeta bu hususta kurulmuş mevhum bir müessesenin gönüllü üyesi gibidirler. Ez cümle, hayvanlara haddinden fazla yük taşıtmak kanunen yasaklanmıştır. Zabıta kuvvetleri bu yasağı ihlal edenleri takip edip hayvanı dinlendirmek ve sahibine de ceza olarak aynı yükü taşıtmakla mükelleftir. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Süleymaniye Camii yapılırken yük taşıttırılan hayvanlar hakkındaki bir dizi fermanı da bu hassasiyetin bir nişanesidir. Mezbahalarda kurban edilecek hayvanların hissiyatına dahi dikkat edilmiş, kesimle alakalı bir şey görmemesi için hayvanların gözleri bağlanmıştır. Ayrıca fazla ıstırap verilmemesi için de bıçakların son derece keskin olmasına dikkat edilmiştir. Pazarlardan canlı kuşları kafesleriyle satın alıp azat etmek, merhamet tezahürü bir anane haline gelmiştir. Büyük binalar inşa edilirken, kuşlar için de tezyinatlı yuvalar yapılmıştır. Üsküdar'daki yeni caminin duvarlarında bulunan zarif ve sanat harikası kuş yuvaları, hayrat sahiplerinin bu husustaki hissiyat ve inceliğini pek bariz bir şekilde aksettirir. Bunlara ilaveten Osmanlılarda avcılık, zaruret halinin dışında hiç kabul görmemiştir. Hatta avcı lakabıyla meşhur olan 4. Mehmet ve oğlu 2. Mustafa'nın halinde bu padişahların av merakından ötürü halkın kendilerinden nefret etmesinin başlıca amil olduğu rivayet edilir. Bu hususta Bursevi Hazretleri'nin 4. Mehmet'i olan ikazları da meşhurdur. Türk düşmanlığıyla bilinen avukat Guer şöyle der: Müslüman Türk'ün şefkati hayvanlara bile şamildir. Bu hususta vakıflar ve ücretli şahıslar vardır. Bu şahıslar sokaklardaki köpek ve kedilere ciğer dağıtırlar. Verilenlere alışmış olan hayvanlarda besicilerin şefkatli seslerini o kadar iyi tanırlar ki işitir işitmez hemen yanına koşmakta hiçbir zaman kusur etmezler. Kasapların da her gün muayyen miktar kedi ve köpek beslemeleri ihtiyat halindedir. Ayrıca Şam'da hastalanan kedi ve köpeklerin tedavisine mahsus bir hastahane vardır. Duluar, Osmanlı'nın bazı şehirlerinde kediler için yapılmış mekanları, gıdaları için tesis edilmiş vakıfları görünce hayret etmeyecek insan var mıdır? Yavruları olan köpeklerin barındırılması için sokaklarda kulübelerin yapılması ve gıdalarının teminine bilhassa itina edilmesi de hayret vericidir. Bunları yapanlar kendilerine cennet kapılarını açacak birçok sevap kazandıkları itikadındadırlar, der. Cornelio Bryne, etleri yenilen hayvanları da mümkün olduğu kadar süratle kesmek adetleridir. Bunun sebebi o hayvanlara ızdırap çektirmek istemeyişleridir, der. Comte de Bonneval'ın kitabında da şu ifadeler vardır: Türkler, kedi, köpek vesaire gibi başıboş hayvanlar için de vakıflar tesis ederler. Kasaplar da her gün bu gibi hayvanların bir miktarını beslemekle vicdanen mükelleftirler. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Gönül Dergahı'ndan Hikmetler köşesinde yer alan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Her Medeniyet Kendi İnsan Tipini Yetiştirir 4 başlıklı yazısını paylaştık ilk olarak. Genç Dergisi'ne bir başka yazıyla devam ediyoruz. Şimdi de Adem Ergül'ün kaleme aldığı Büyük Nasip Sebatkarlık başlıklı yazıyı sunacağız. Yıllar önce bir mecliste bulunmuştum. Orada alim ve arif kimseler de vardı. Konu döndü dolaştı, bir meseleye odaklandı. Sebatkarlık. O mecliste bulunan Sahibül Vefa Musa Topbaş Kuddise Sirruh buyurdular ki, sebatkarlık büyük bir nasiptir. Herkeste bulunmaz. Halbuki bütün başarılı insanların ortak vasfı sebatkar olmalarıdır. İş dünyasında da böyledir, ilim ve irfan yolunda da. Bir Arap atasözünde denilir ki, sebatkar olan büyür ve gelişir. Sebatkarlık bir fikir, iş ya da hedefte ısrar ve kararlılıkla durabilmektir. Sebatkarlığın zemininde iman, sabır, azim, tevekkül ve hedefe kilitlenme gibi faziletler vardır. Yaptığı işin ehemmiyetine inanmayan kimselerde sebatkarlık olmaz. Zira sebatkarlık sürekli bir heyecana ihtiyaç hisseder. Heyecanın bittiği yerde güç de ufuk da biter, ayakta mecal kalmaz. Bu heyecansa imanla, inançla oluşur ve devam eder. Bu sebepledir ki imanda şüphe büyük bir kalp hastalığıdır. Girdiği yoldan dönenlerin birçoğunda görülen hastalık, şüphe hastalığıdır. Bir işe ya da yola girerken yeterli araştırma, sorgulama ve istişareler yapılmalıdır. Ancak yola çıktıktan sonra da sebatla yol almak başarının olmazsa olmaz bir gereğidir. Sabır, sebatın bir alt kategorisidir. Sebat belki sabırlar toplamına verilen bir addır. Sabırsız kişilerde sebat ahlakı oluşmaz. Zira hayat, zorluklar karşısında sabırlarla yürünen bir yoldur. İnsanı sebatkar olmaktan alıkoyan hususlar sadece zorluklar değil, hayatın lezzetleri de aynı oranda ve belki de daha fazla engel teşkil ederler. Dini literatürde bu nevi tuzaklara nefsin hevası denir. Nefsin, insan benliğinin hem hakları ve hem de hazları vardır. Haklar verilmeli, hazlar sınırlandırılmalıdır. Sınırsız haz hastalığı, sebatkarlığın en büyük düşmanlarından biridir. Hazreti Mevlana der ki, "Nefsin isteklerine uyan kişi saman çöpü gibidir. O her arzu rüzgarının önüne düşer, savrulur durur. Sebatlı, ihtiyatlı kişi ise dağa benzer. Bir dağ hiç esen rüzgara değer verir mi?" Sebatkarlığın bir diğer alt kategorisi ciddi bir irade ve azimdir. İrade, istendiğinde samimi olmanın sonucunda oluşan kararlılıktır ki sürekli beslenmeye ihtiyaç hisseder. İrade çözülmesi, sebatkarlık kalesinin en önemli kilit taşlarının düşmesi demektir. Azimse, güçlü iradenin fiil ve davranışla buluşma aşamasını ifade eder. Kişiyi harekete geçirmeyen iradeye azim denmez ve belki temenni denilebilir. Temennilerle ise hiçbir sonuç elde edilemez. Temenni, içine arzu karışmış boş bir hayalden ibarettir. Sebatkarlığın oluşumunda bir diğer yapı taşı tevekküldür. Tevekkül, sebeplere tevessül etmekle birlikte yalnız Allah'a güvenmenin adıdır. Sebeplere yaratıcılık fonksiyonu yüklemeden, her şeyin sebeplerden ibaret olduğunu düşünmeden, böyle bir inançla yol yürümek, sebatkarlığı sürekli ümit iksiriyle beslemektir. Ümitsizlik virüsü, sebatkarlığın kanser hücresi gibidir. Sebatkarlığın besleyici damarlarından bir diğeri de itidaldir. Diğer bir ifadeyle pozitif ve negatif aşırı uçlardan uzak durup dengeli bir çizgide ilerleyebilme alışkanlığı kazanmaktır. Tedricilik yani adım adım hedefe yaklaşma yürüyüşü ancak itidalli bir yürüyüşle sağlanabilir. Sebatkarlıkta az da olsa hedefe doğru daimi bir yürüyüş de gerçekleşir. Mecellede şöyle bir kaide zikredilir. Bir şeyi zamanından önce aceleyle isteyen sonuçtan mahrum kalır. Ziya Paşa'nın da şu beyti meşhurdur. Tiz reftar olanın payine damen dolaşır, erişir menzili maksuduna aheste giden. Yani aceleyle yol yürüyenin ayağına eteği dolaşır. Hedefine ulaşanlar yavaş yavaş yol alanlardır. Sebatkarlığı gerçekleştirmesi bakımından sabır telkin eden dostların etkisini de unutmamalıdır. Kendisiyle baş başa kalanlar, diğer bir ifadeyle nefsinin fısıltılarıyla gönülleri bulananlar uzun süre yol yürüyemezler. İnsan tek başına zayıftır ve çabuk yorulur. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz, hüsrandan kurtuluş için birbirine sabrı ve hakkı tavsiye eden kimseler olmak gerektiğine dikkat çeker. Hadi dişini sık, hedefe az kaldı, pes etme, zorlukla beraber bir kolaylık olacaktır. Sabır acıdır ve fakat meyvesi tatlıdır. Sebat edersen büyür ve kökleşirsin gibi dost ve arkadaş telkinleri çoğu zaman insanı etkiler ve onu sebatkar kılar. Aynı hedefe doğru yürüyen kimselerin örnekliği de gönlü pekiştiren ve kişiye sebat aşılayan önemli kaynaklardandır. Hak Teâlâ Hazretleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönlüne sebatkarlık aşısını çoğu zaman daha önceki peygamberlerin hayat hikayeleriyle yapmıştır. Bu itibarla kişi hangi alanda yükselmek ve başarılı olmak istiyorsa o alanın öncülerini iyi tanımalı ve izlerini ısrarla takip edebilmelidir. Alim olmak isteyen alimleri, arif olmak isteyen arifleri, usta olmak isteyen alanının mahir ustalarını, lider olmak isteyen de çığır açan liderlerin hayat hikayelerinden beslenmelidir. Bu gayenin tahakkuku için biyografiler, başarı hikayeleri, kıssalar ve menkıbeler sebatkarlığı besleyen önemli hazinelerdir. Üzülerek ifade edelim ki, bilgi ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği şu çağımızda, sebatkarlıktan nasip alan kimse sayısı azalmıştır. Evlilikler, dostluklar, arkadaşlıklar, kısa süreli yüzeysel ilişkilere dönüşmektedir. İşçi işveren, usta çırak, talebe hoca, derviş ve mürşit ilişkilerinde derinlikli ve vefaya dayalı uzun süreli beraberliklere nadiren rastlanabilmektedir. Özellikle iş dünyasında çalışanların aynı işte kalma ortalaması gün geçtikçe düşmektedir. Son araştırmalar bu sürenin 6 aya kadar düştüğünü göstermektedir. Buysa uzmanlaşmanın ve liyakatin azalması anlamına gelmektedir. Herkes için aynı şeyi söylemek mümkün değilse de genel bir görünüm olarak yüzeysel, ham, olgunlaşmamış kişilikler gün geçtikçe çoğalmaktadır denilebilir. Batılda ve yanlışta ısrar ve inat sebat değil, cehalet ve ahmaklık nişanıdır. Buna mukabil hak ve hakikat yolunda yılmadan ve geri adım atmadan ısrarla yola devam etmekse sebatkarlıktır. Böylesi bir sebatkarlık Hakk'ın kuluna bir lütfudur. Böyle olunca da Allah'tan sebat istemek, hayırda muvaffakiyet için vazgeçilmez bir zarurettir. Adem Ergül imzalı Büyük Nasip Sebatkarlık başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler Sesi Dergi'den ve son olarak Sesi Dergi'de şimdi de Aynı Dünyada Farklı Dünyalar başlıklı Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı yazıyı paylaşacağız. Kamerun'da geçirdiğim 1,5 yıllık sürede en çok dikkatimi çeken iki husus anlayış farklılıkları ve dinin çok ayrıştırıcı bir fonksiyon olmaması oldu. Devlet ricalinden bir zata ziyarete giden arkadaşlar, Türkiye'den gelen şekerleme paketini hediye olarak takdim ettiklerinde tepki almışlar. "Bana sen çocuksun mu demek istiyorsun?" diye kendince hakaret olarak algılamış adam. Bu tür hediyeler hoş karşılanmıyor mesela. Gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğu ülkede bu hidayete muhtaç güruh, ihtiyaç hissettiğinde sokakta, caddede affedersiniz dönüp ayakta bevleder. Bir Türk iş adamı işçilerine "Ya sizin için tertemiz WC'ler yaptırdım, neden kullanmayıp aynı adeti uyguluyorsunuz?" deyince mahcup gibi olmuşlar. Sonra bizim iş adamı "Biz sizde böyle şeyler görüp ayıp falan diyoruz. Siz bizde hiç ayıp bir şey görmüyor musunuz?" diye sorunca "Görüyoruz ama söyleyemeyiz." demişler. Söylemeleri için biraz zorlayınca "Siz de sigara içiyorsunuz." demişler. Sigara içen o kadar az ki yok gibi bir şey burada. Sigara içen yerli için de yaklaşmayın, tehlikelidir, büyük ihtimal hırsız, dolandırıcı, sabıkalı biri olabilir, Müslüman olmadığı kesindir, diyorlar. Çoğu Afrikalı kimin yanında olursa olsun oturma ve yatma hususunda rahattır. Okullarımızdan birinde öğretmenler odasına 2 tane kanepe konulmasını istedim. 1-2 saat ders boşluğu olan öğretmen gelir, yatar, uyur, diğerleri de istifade edemez denilince gülümsemiştim. Öyleler, evine misafir gittiğiniz şahıs bile ayaklarını önündeki sehpanın üzerine uzatır, az sonra yan yatar falan. Size bir şey verirken ya da sizden bir şey alırken tek ellerini kullanmazlar. 2 ellerini de uzatırlar. Biriyle alır ya da verirken diğer elleriyle bileklerini tutarlar. Özellikle kız çocukları onlara bir şey vereceğiniz zaman size 1,5 metre mesafeye kadar gelir, yere oturur, sonra 2 ellerini size uzatarak vereceğinizi almak isterler. biz buna müsaade etmeyiz. Misafir olacağınız evin hanımı, evin giriş kapısına yakın bir kenarda, yerde oturarak karşılar misafiri. Özellikle gayrimüslimler için din çok farklı bir durumda burada. Genellikle inançları birbirine karışmış vaziyette. İsmi Ebu Bekir, Mustafa hatta Muhammed olup, kendisi gayrimüslim olanlar var. Yine aynı güruhtan çocuğunu sünnet ettiren ikinci, üçüncü hanımla evlenenler var. Müslümanlar için çok büyük oranda durum farklı. Onların geneli sağlam ama üzerine çalışılmamış olanları için kilise gölgesinde oturup muhabbet etmenin bir sakıncası yok. Hele öyle yerler var ki Müslümanım ama Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi bilmiyorum, tanımıyorum diyorlar. Çok üzücü. Hırsızlık yaygın ve maalesef genelde adı Müslüman olanlar yapıyor. Soyduğu evde namaz vaktinin girdiğini tespit ettiğinde oradan namazını kılıp ayrılanı da var. Oğlu sonradan Müslüman olmuş, 96 yaşında emekli bir papaz. Oğlum Müslüman olduktan sonra içimizdeki değeri çok arttı. Daha güzel bir insan oldu. Mirasımın paylaştırma yetkisini ona bırakıyorum demişti. Kendisine ya sen deyince benimle uğraşmayın, oğlumu cennete Muhammed götürecek, beni de İsa deyiverdi. 1949'da mezun olduğu papaz okulunun müdürü, sen şahsiyeti yüksek bir insansın. Eğer çok daha kaliteli bir kişi olarak hayatını sürdürmek istiyorsan bence Müslüman ol demiş ama o olmamış. Ya işte böyle buralara gelin. İmkan da getirin. O fukaralığından hiç bahsedilmeyen medeniyet zaten yüreğinizde mevcut. Biiznillah neler olur neler. Değerli dinleyenlerimiz, Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Aynı Dünyada Farklı Dünyalar başlıklı yazıyı paylaştık son olarak programımızda. Bu akşam Genç Dergisi'nin Haziran 2018 sayısından aktardık yazılarımızı. Yeni bir programda yeni yazılarla buluşabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.